Sayın Fuat Uğur, yine bir Türkiye gündeminde birlikteyiz. Öncelikle pazartesi günü itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen anayasa değişiklik önergesi paketine değinelim. Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık görüşmeleri olarak tanımlanan bu anayasa paketi, 18 maddeden oluşan anayasa değişiklik önergesi paketi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle Adalet ve Kalkınma Partisi bu anayasa paketini geçirme ve ardından da referanduma gitme çalışmaları içinde. Muhalefetin çok sert tepki göstericiliğinde haberler geliyor. Sizin görüşlerinizi alayım.
Evet, artık Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen sistemle Türkiye yeni bir döneme adımını atıyor. Görüşmelerde muhalefet dediğiniz, işte ana muhalefet partisi olarak tek başına kalan ve %25'i temsil eden CHP ve HDP, yanına da HDP'yi alarak bir sert muhalefet yürüteceklerini açıklıyorlar. Sert muhalefetlerin ne olabilir göreceğiz. Ancak FETÖ'nün stepnesi olmamaya dikkat etmelerini ben öneriyorum kişisel olarak. Bir muhalefetin böyle yapılabilmesi mümkün değil. Sonuç itibariyle Türkiye'de %65-70'in temsil edildiği bir çoğunluk tarafından Cumhurbaşkanlığı sistemi anayasa paketiyle gündeme getiriliyor. Kabul edilirse edilir, edilmezse edilmez. Bu kadar basit demokratik bir sistem yani sonuç olarak demokratik bir değişiklik. Bunu rejim değişikliği olarak, Cumhuriyet rejiminin değişikliği olarak nitelendirmek kadar bir yaklaşım olamaz. CHP'nin yapmak istediği bu. Cumhuriyet değişmiyor, demokrasi değişmiyor, hiçbir zaman değişmeyecek. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak kalmaya devam ediyoruz. İlk dört madde değişmiyor.
Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısında değişiklik, meclisin gücünün azalacağı, meclisin iktidarı kontrol edebilme yetkisinin ya da gücünün tamamen kalkacağı ya da çok azalacağı şeklinde iddialar var.
12 maddeyi iyice tekrar okusunlar. Bunların hiçbirisi yok. Meclisin gücü de azalmıyor, etkisi de azalmıyor. Cumhurbaşkanı sadece bir idari yetki devralıyor ve yardımcıları oluyor. Bakanlar yerine geçen yardımcıları oluyor. Ve mecliste tamamen adı üzerinde yasama organı oluyor. Bu kadar basit. MHP'nin isteği üzerinden kimsenin itiraz edemeyeceği bir anayasa metni ortaya çıktı. Yani bir cumhurbaşkanlığı sistemi oldu. Yani bunda şaşılacak bir şey yok. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu da o. Sonuç itibariyle Türkiye'de başkanlık sistemiyle uzun yıllar yönetildi. Yani cumhurbaşkanlığı sistemiyle, tek adam sistemiyle sadece tek parti yönetimi vardı. Ama şimdi çok partili bir dönemdeyiz ve Cumhurbaşkanlığı sistemine Türkiye daha hızlı adım atacak, daha pratik ve seri hareket edecek ve sınıf atlayacak. Bu kadar basit. Cumhurbaşkanlığı sistemi bunu sağlayacak yani. Bu metin, bu anayasa metni, değişiklik metni Büyük Millet Meclisi'nde oylanacak, referanduma gidilecek ondan sonra. Referandumda da kabul edilirse Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olacak. Bütün dünyada belki binlerce kere yapılan yasal değişikliklerden bir tanesidir. Dünyada başkanlık sistemiyle yönetilen tek ülkede Türkiye olmayacak. Amerika'da da başkanlık sistemi var, Fransa'da da var, işte Rusya'da da var, Venezuela'da var, Brezilya'da var. Her yerde var başkanlık sistemi. Yani sonuçta dünyanın dört bir tarafında başkanlık sistemi geçerli. Türkiye'de de olacak. Bunda bu kadar kavga çıkaracak bir şey yok. Beğenirsin beğenmesin sonuçta Türkiye'de bir partiyle bir parti anlaşmışlar. Bir araya gelmişler ve bu değişikliği getirmişler. Yani eğer millete güveniyorsan referandumda gücünü ortaya koyarsın. Hayır oyu verilmesini sağlarsın. Geçmez bu teklif. Bu kadar basittir.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyaretine değinelim. Irak'ta hem Bağdat merkezi Irak hükümetini ziyaret etti. Ardından Kuzey Irak'ta bölgesel yönetimini ziyaret etti. Görüşmelerde bulundu. Irak ziyaretinin sonuçlarını sizinle konuşmak istiyorum. Yorumlarınızı almak istiyorum. Irak-Türkiye ilişkisinde yeni bir dönemin başladığını duyurdu Başbakan Yıldırım. Bir de PKK'ya yönelik söylemleri var. Peşmerge gerekeni yapmazsa biz gerekeni yaparız gibi bir tabir kullandı.
Evet. Gerçekten de Başbakan'ın dediği gibi yeni bir dönem başlıyor. Ama şuraya dönelim önce. Çok önemli bir konu çünkü bu hakikaten. Biliyorsunuz Türkiye ile Irak arasında çok tatsız şeyler yaşandı. İlişkiler hakikaten bozulma ve kopma noktasına geldi. Bunun sebebi de İbade'nin işte diplomatik nezaketine uymayan açıklamaları ve tuhaf çıkışlarıydı. İşte Başika kampından çıksınlar, Türkiye topraklarımızı işgal etmek istiyor, Türkiye topraklarımızda ne arıyor filan diye tuhaf tuhaf sözler sarf etmeye başlamıştı. İbadi biliyorsunuz. Türkiye de şaşırdı İbadi'nin bu açıklamalarına ve onu diplomatik nezakete davet etti. Fakat ardı arkası kesilmedi ve devam etti İbadi. Ve sonuçta Türkiye çok sert bir yanıt verdi İbadi'ye. Ve İbadi bir süre sonra geri adım attı ama yine de alçak sesle söylenmeye devam etti. Şimdi İbadi'nin bu tavrının arkasında ne vardı? Türkiye basında ve dünya basından çok yansımadı ama İbadi daha sonra yaptığı açıklamalarda üzerinde çok baskı vardı dedi. Böyle konuşmam için dedi. Bunu açıkça itiraf etti. Kim tarafından baskı yapılmıştı? Bunu bilmiyoruz. Onu söylemedi. Ama İbadi bir İngiliz vatandaşı olarak bu baskının kendisine İngiltere'den mi geldiğini yoksa İran'la ilişkileri nedeniyle neredeyse Irak'ı İran toprağı olarak görmeye başlayan Pers İmparatorluğu hayalini kuran İran'dan mı bu baskı geldi? Bunu açıklamadı biliyorsunuz. Ancak böyle bir itirafta bulundu. Şimdi geçtiğimiz hafta ya da 10 gün önce İbadi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Ve ilişkileri düzeltmek istediğini söyledi. Neydi sebebi? Şimdi bunu düşünmek lazım. Bunun üzerine önce şunu söyleyeyim. Bunun üzerine Başbakan İbadi'nin daveti üzerine Bağdat'a gitti. Daha sonra da merkezi hükümetin başkenti Bağdat'a gitti. Daha sonra da Kürdistan'ın başkenti Erbil'e gitti. Ve oradan da Peşmerge kampını ziyaret etti. Başika ile temaslarda bulundu vesaire. Şimdi önce İbadi'nin bu dönüşünün sebebini biraz izleyelim bence. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Obama yönetimiyle birlikte İran'daki İran Yahudilerinin Obama ile temasları sonucunda İran'la Amerika arasındaki buzları eritmişler. İsrail'in ve Netanyahu'nun şiddetli karşı çıkışlarına rağmen Amerika-İran ilişkileri çok ileri bir safhaya gitmişti. Ve İran bu ilişkileri geliştirirken Türkiye ile İran'ı uluslararası arenada şiddetle savunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde üyeyken İran hakkında red kararı veren Türkiye ile ilişkilerini de bozmayı tercih etti. Ve ambargo uygulanırken kendisine destek çıkan ve dayanışmada bulunan Türkiye'ye karşı bir takım tuhaf açıklamalar yapmaya başladı. İran'la Amerika'nın ilişkileri geliştikçe Türkiye ile ilişkileri de bozulmaya başladı. Şimdi bunun temelinde Obama'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten küresel aklın İran üzerinden Orta Doğu'yu dizayn etme çabaları vardı ve Şii-Sünni çatışmasına yönelik çabaları vardı. Ve bu yüzden DAEŞ'e göz yummuşlardı biliyorsunuz. Kerry bunu Wikileaks belgelerinde ortaya çıktığı üzere itiraf etti. Ve bunun için de İran'ın Irak'ta Haçlı Şabi'yi kurmasına izin verdiler. Irak merkezi hükümeti İran'ın bir kolonisi haline gelmeye başladı. Adeta bir Şii hükümeti olarak Sünnileri tamamen dışladılar. Ancak gel gelelim dengeler değişti. Hiç umulmadık bir şekilde Trump iktidarı geldi ve Trump İran'ı bir numaralı düşman olarak ortaya koydu. Ve İsrail'de en yakın dostum dedi. Şimdi İbadi 20'sinden sonra Beyaz Saray'a geçecek olan Trump'ın geldiğini gördü ve İran'la ilişkisinin kendisine yarar yerine zarar getireceğini fark etti. Önce bunu tespit edelim. Bunu yerli yerine koyalım. İbadi'nin neden iş kurduğunu anlayalım önce. Onun yüzden bunları anlatıyorum.
O halde Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın iktidara gelmesinden, yönetime gelmesinden sonra 180 derecelik bir değişime uğrayacağını mı söyleyebiliriz?
Tabii İran'la ilişkisinin, yakın ilişkisinin kendisine zarar vereceğini düşünmeye başladı. Zaten Türkiye'nin sert çıkışı nedeniyle geri adım atmıştı zaten. Şimdi daha sonra Peşmerge kampını ziyaret eden ve Sincar'la ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım ne demişti? PKK Sincar'dan çıkmak zorunda. Peşmerge bunu yapmazsa biz gereğini yaparız dedi. Evet, Türkiye gereğini yapmak zorunda. Şimdi daha Başbakan Binali Yıldırım Irak'a, Bağdat'a gitmeden önce İbadi'nin şu açıklamasına da dikkat çekelim. Türkiye'nin bakın bu çok önemli bir hakkıydı. İbadi bizzat bunu kendisi söyledi. Ne dedi biliyor musunuz? Bizim topraklarımızın üzerinden Türkiye terör saldırılarının yapılmasını kabul edemeyiz dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında Türkiye'nin eğer diplomatik kurallara göre, uluslararası ilişki ve hukuka göre eğer komşu devletten kendisine bir terör saldırısı geliyorsa komşu devletin toprakları içinden ve komşu devletin hükümeti bu terör saldırısını önleyemiyorsa Türkiye'nin ve ya da neyse o ülkenin terör yuvalarını beslediği şöyle ya da böyle subjektif ya da objektif nedenle beslemesi nedeniyle oraya müdahale hakkına sahip olduğunu gösterir uluslararası hukuk. İşte bu yüzden ama Türkiye bunu sadece hava saldırıları diye gerçekleştirdi. Zamanında Başika kampını yine Irak Merkezi Hükümeti'nin isteği üzerine kurmuştu biliyorsunuz. Bunun dışında bir şey yapmadı Türkiye. Ancak eğer Sincar'a yerleşmek, bilmem ne yapmak, şu bu vesaire gibi şeyler olursa Türkiye bırak havadan, karadan da müdahale eder ve oraları dümdüz eder. Yani Türkiye bu hakka sahip. Eğer merkezi hükümet, yani Irak merkezi hükümeti bu meseleyi halledemiyorsa ya da oradaki bölgesel yönetim meseleyi halledemiyorsa, Türkiye bu haklara sahip. Bu hakları kullanmamasının sebebi ilişkileri germemek adına idi, biliyorsunuz. Kürdistan'la ilişkileri son derece iyi. Ekonomik, ticari, siyasi ilişkileri, insan ilişkileri son derece iyi. Bu yüzden bunu yapmadı şimdiye kadar. Ama hava operasyonlarıyla Kandil'i vurmaya devam ediyor, biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla da bu ilişkilerin sebebi bu. Geldiği noktada bu. Yeni bir dönem başlıyor gerçekten de. Bu dönem çok önemli. Başka kampı kalıyor ve başka kampının güçlendirilmesi de söz konusu olabilir. Sincar'dan da PKK'nın çekilmesi gerekiyor. Bakın şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'yi NATO belgesinde, 2013'teki NATO belgesinde terör örgütü olarak kabul eden Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi bugün PYD'ye silahlı eğitim verdiği, YPG'ye silahlı eğitim verdiği fotoğraflarıyla Sözcü Gazetesi'nde yayınlanıyor sürekli olarak. Buna dikkat çekiyorum. Yani Amerika'nın ikiyüzlülüğü burada ortaya çıkıyor ve Amerika ciddi şekilde orada bir PYD'ye koridor açmak istiyor. Ama burada tabii Amerika Birleşik Devletleri, Trump da orada bir Kürt bölgesel yönetimin kurulmasını istiyor ama bu Irak Kürdistanı'yla mı sınırlı olacak yoksa Suriye'yle mi kapsayacak, Trump'ın o konuda açık bir fikri yok. İngiltere'de PYD'nin orada varlığını kabul etmiyor. İngiliz Büyükelçisi Moore, Türkiye Büyükelçisi Moore, Suriye'nin kuzeyi PYD'ye ait değil dedi. Bu İngiltere'nin görüşü, dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla dünyada dengeler değişiyor, farklı yerlere gidiyor. İşte bunu görmek lazım. Türkiye hem Rusya ile ilişkilerini düzeltti, arkasından İsrail ile ilişkilerini düzeltti, arkasından Irak'la ilişkilerini düzeltti. Şimdi İran'ın kendi iç dönüşümünü gerçekleştirmesi gerekiyor ki İran'da muhafazakarlar merkezi hükümete karşı, yani İran hükümetine karşı şimdiden eleştirilerini yükseltmeye başladılar. Niye? İşte Suriye'de ateşkes anlaşmasında Rusya'da Türkiye garantör ve İran devre dışı bırakıldı diye eleştiriler yöneltmeye başladılar. Bir iç muhalefette hükümeti yıpratmak için. Ama öte yandan İran ateşkesin ihlali için Suriye'de sürekli olarak sabotajlar yapmaya devam ediyor. Ateşkesi ihlal ediyor. Bakın Suriye merkezi Şam rejiminin, Esad rejiminin isteği dışında bunu yapıyor. Zaten Esad'ın ordusu diye bir ordu kalmadı zaten. İran ordusu şu anda orada varlığını sürdürüyor ve şu anda Şam'ın 15 gündür suyu kesik, biliyor musunuz? Neden suyu kesik? Çünkü Şam'a su veren Baradey bölgesindeki yerleşim yerleri İran tarafından bombalandı. İran bu bombalamayı, yani bu imhayı muhalefetin üzerine atmayı düşünerek bir ateşkes ihlali gerçekleştirmeye çalıştı. Bir yandan da Şam rejimi adına muhalifleri bombalıyor. Şimdi Şam rejimi bunun farkında ve İran'ı istemiyor artık. Ama bir yandan da ne yapacağını bilemez durumda. Bu yüzden de Rusya'nın ve Türkiye'nin artık garantörlüğü biraz daha güçlenmek ve Şam rejimine el uzatmak zorundalar. Çünkü Şam İran'dan kurtulmak istiyor artık.
Bu arada İran'la ilgili bir soru yönetmek istiyorum size. En son demeçlerden birinde, dünkü gazetelerde, İran'ın Türkiye'nin Irak'la yakınlaşmasından ve buzları eritmesinden dolayı memnun olduğunu belirten bir demeci var. Hameney'in baş danışmanı velayetinin verdiği bir demeç. İran bu yakınlaşmadan mutluluk duyduğunu söylüyor ama bunun ne derece doğru olup olmadığı hakkında, daha doğrusu samimiyeti hakkında tabii soru sorulabilir.
İran'ın muhafazakar kesimi bundan memnun olabilir. Hameney de bundan memnun olabilir. Çünkü Hameney Ruhani'ye şunun için teslim etti İran'ı. Ayaklanmalar çıkacaktı ve dengeyi bulmak için İran'ı Ruhani'ye ve ılımlara teslim etti. Amerika ile de ilişkileri güçlendirip kendilerini bir nefes aldıracak bir zaman kazanmak için yaptı. İran'da yeni hükümet, yani bu hükümet, Ruhani hükümetinin gidişinin artık ilk sinyalleri alınmaya başlandı. Yani diplomatik olarak bütün bunların söylenmesi önemlidir ama şuna da dikkat çekerim. Elektrik borcunu ödemediği için İran, Irak'ın elektriğini kesti. Yani çok enteresan gelişmeler var. Bütün bunları dikkatli gözlemek gerekiyor.
Şimdi bu arada siz sözünüzü unutmadan şunu da sormak istiyorum. Başika ile ilgili konuyu tam olarak açıklığa kavuşturabilir miyiz? Farklı haberler, farklı yorumlar, farklı bilgiler geliyor bölgeden. Başika kampını boşaltmayı Türkiye kabul etti dendi. Ondan sonra Başika kampında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı şeklinde haberler geliyor. En son durum nedir Başika'ya yönelik olarak?
Benim okuduğum Başika kampı kalmaya devam edecek. Onun dışında bir anlaşma var mı bilmiyorum. Yani şu anda Savali'nin baktığımda Başika kampının kalacağı yönünde bir bilgiye ulaştım. Onun dışında bir bilgi sahibi değilim. Ama bakmak lazım. Yani bilemiyoruz. Belki de farklı bir şey vardır ortada ama Başika kampının kalacağı yönündeki bilgiler gazetelerde, medyada yer aldı. Benim okuduklarım onlar. Farklı bir görüş yok orada da. Bilemiyoruz tabii anlaşmanın detayları, anlaşma varsa şayet anlaşmanın detayları ortaya çıkacaktır yakında. Bir iki güne kadar çıkar zaten. Ama şu ana kadar Başika ile hükümetten gelen bir açıklama yok. Başika kampı kalkıyor diye bir açıklama yok. Irak hükümetinden böyle bir açıklama yok. Bakalım yani farklı bir şey çıkar mı ortaya bilemiyoruz.
Bu arada İncirlik tartışması yavaş yavaş alevlenmeye başladı, gündeme gelmeye başladı Türkiye'de. Özellikle de koalisyonun, Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon uçaklarının İncirlik'ten kalkan ya da başka yerlerden kalkan artık bilemiyoruz. Elbap'taki Türk birliklerine yardım etmesi gerekirken sadece dolaşıp işte gözdağı verip geri döndük şeklinde açıklamalarla bunu belirtmesi Türkiye'nin çok ağrına gitti. Hatta kızdı Türkiye. Yani açıklamalar o yöndeydi. Ve Türkiye'de genel bir kamuoyu havası yaratıldı. Biz neden o zaman İncirlik'i Amerika'ya ya da diğer koalisyon ülkelerine kullandırıyoruz eğer onlar bizim yararımıza herhangi bir şey yapmayacaksa diye.
Zaten sorunuzdaki en önemli sözcük de o. Bizim yararımıza bir şey yapmayacaksınız. Çünkü İncirlik ortak amaca, ortak faydaya yönelik olarak kurulmuş bir üst. Yani Amerika'nın çıkarları doğrultusunda kurulmuş bir üst değil. Yani bu İncirlik üstü kurulduğu zaman hem NATO çerçevesinde hem stratejik müttefik olarak Amerika-Türkiye ilişkileri açısından bakıldığında Amerika ve Türkiye'nin ortak çıkarları doğrultusunda kullanılmak üzere inşa edilmiş bir üst. Ancak bakıyoruz koalisyon güçleriyle birlikte devam eden bir sürece Türkiye'nin çıkarlarına uygun en ufak bir şey yok. Hatta aleyhine bir işleyen süreç var İncirlik'te. Yani bırakın onu. 15 Temmuz darbesinin de İncirlik'in bir üs olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Daha ne olsun yani. Sonuç itibariyle Türkiye, İncirlik'le ilgili Türkiye kamuoyu zaten 15 Temmuz gecesi kesin bir kanaate ulaştı zaten. İncirlik üstü darbenin de üstüydü aynı zamanda. Bu yüzden İncirlik artık netameli, artık soru işaretleri uyandıran, artık Türkiye aleyhine işlediğine dair bir fikir olarak ortaya çıkan bir üs haline geldi. Kamuoyundaki genel algı bu şekilde oluşuyor. Kamuoyundaki genel algı ABD'nin zaten ENG şirketinin, kamuoyu araştırmaları şirketinin yaptığı yeni araştırmada terör olaylarının arkasında ABD'nin olduğuna dair artık kamuoyunda %70-80'e varan bir algı var artık. Yani daha ne olsun ABD'nin bu kadar çukura battığı başka bir dönem olmadığı dış ülkelerde. Bunu da Obama sağladı. Bunu da Obama ve arkasındaki Hillary Clinton ve küresel akıl sağladı. İşte bu yüzden de ABD'nin itibar olarak en dibe battığı dönemi yaşıyor şu anda ABD Obama sayesinde ve onun arkasındaki güçler sayesinde. Evet, İncirlik üssünün koalisyon güçlerinin, İncirlik üssünü kullanan koalisyon güçlerinin Türkiye lehine hiçbir faaliyette bulunmadığı, Elbap'ta operasyona destek vermediği, Münbiç'te destek vermediği, hatta Münbiç'e gitme şeklinde telkinlerin geldi. Yani Türkiye'ye tam da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dediği gibi DAEŞ'le mücadele etmiyorsunuz diye Türkiye'yi eleştirenler şimdi 20 kilometreden öteye gitmeyin demeye başladılar. Düşünebiliyor musunuz? DAEŞ'ten boşaltılan yerlere PYD'lileri yerleştiriyor bu Amerikalılar. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Hakikaten yani Türkiye'nin dostu demesi, artık dostu denmesi Türkiye'yi bir hakaret anlamına taşıyor Amerika Birleşik Devletleri için. Stratejik ortak denmesi bir hakaret anlamına taşıyor. Artık öyle böyle değil yani. Türkiye'yi bir düşman siyaseti izliyorlar. Yaptıkları şeyin akılla izah edilebilir bir yanı yok. Öyle bir şey ki yani bunun tarih kitaplarında gördüğümüz zaman hadi canım böyle ilişkiler böyle mi yürür diyesi geliyor ya insanın bazı ülkelerin arasındaki ilişkilere bakıldığında. Nihat Erim'in Nixon'la fotoğrafını yayınlıyor Amerikan elçiliği. Yani böylesine rezil kepaze bir durumdalar. Niye? Tehdit etmek için Türkiye'yi. Sürekli bir tehdit halindeler. Ve her şeyin altından Amerika çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri itibar olarak gerçekten hakikaten yerin dibine batmış bir ülke. Ve FETÖ elebaşını zaten barındırarak tam anlamıyla ne olduğunu gösteriyor, ortaya koyuyor. Şimdi İncirlik üssünün kapatılması gündeme gelebilir. Bunu Mevlüt Çavuşoğlu da, Ömer Çelik de hükümet sözcüsü de söyledi zaten. Sık sık dile getiriliyor. Çünkü eğer ortak çıkarlara hizmet etmeyecekse bir üs aslında fayda sağlamıyor demektir. Ve bu yüzden de kapatılabilir. Amerika Birleşik Devletleri de zaten İncirlik üssü yerine başka arayışlar içine girdiğini geçtiğimiz günlerde basına sızdırdı. terörle mücadele edecekse ortaklaşa edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin tek başına bırakılmaması gerekiyor. Bu yüzden de artık müttefiklerin ya da müttefikliğe nitelendirilen koalisyon güçlerinin de aklını başını devşirmesi gerekiyor. Bu kadar açık ve net söylemek gerekiyor.